Ayrım 11, Kabil, José Saramago, sayfa 113. Kabil kendini aniden hiç gitmemiş olduğu bir şehrin kapısından içeri girerken gördü. Üzerinde hiç parası olmadığı ve kısa sürede para edinmenin bir yolunu bilmediği geldi aklına. Çünkü burada kimseyi tanımıyordu. Yanında eşekle gezintiye çıkmış olsaydı ekonomik sorun çözülmüş olurdu. Çünkü herhangi bir alıcı böyle bir hayvanın ağırlığınca altın ettiğini anlardı. Yoldan geçmekte olan iki adama bu şehrin adını sordu ve işlerinden biri cevap verdi. Burasının adı Utus Diyarı. Sabırsızlık işareti göstermeyen doğal ses tonu, Kabil'i bir başka soru daha sormaya teşvik etti. Nerede iş bulabilirim? Durumunu açıklamak zorundaymış gibi de ekledi. Henüz geldim de kimseyi tanımıyorum. Adamlar onu tepeden tırnağa süzdüler. Ne dilenciye ne de serseriye benzer bir hali vardı. Bir an durup alnındaki izi incelediler ve ikinci adam konuştu. Bu bölgenin ve tüm doğunun en zengin sahibi Eyüp diye biridir. Ona gidip sana iş vermesini söyle. Belki şansın yaver gider. Onu nerede bulabilirim? Diye sordu Kabil. Bizimle gel, seni oraya götüreceğiz. O kadar çok hizmetkarı var ki, habire eksik, habire fazla, onun için fark etmez. Çok zengin o halde, çok çok zengin. 7000 keçinin, 3000 devenin, 500 çift öküzün ve 500 eşeğin sahibi olmak ne demek, hayal et. Yoksulların hayal gücü geniş olur, dedi Kabil. Hatta hayal gücünden başka bir şeyler olmadığı bile söylenebilir. Ama ben itiraf etmeliyim ki, bu kadar öteye gidemiyorum. Bir sessizlik oldu. Sonra adamlardan biri önemsiz bir şey der gibi. Önceden tanışıyoruz biz, dedi. Ben de belli belirsiz bunu hissettim, dedi Kabil çekinerek. Senin adın Kabil. Şehir yok edilirken Sodom'daydın. Belliğimiz iyidir bizim. Evet, doğru, şimdi hatırlıyorum. Zaten biliyorsun, meslektaşım ve ben efendinin melekleriyiz. Peki ya ben kimim ki efendinin iki meleği bu dar geçitte benim yardımıma gelmek istesin? İbrahim'e iyi davrandın. Lut'un evinde başımıza kötü bir şey gelmemesini sağlayacak şekilde davranması için ona yardım ettin. Bu davranış ödül hak eder. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Biz meleğiz. Biz iyilik yapmazsak kim yapacak, diye sordu meleklerden biri. Kabil cesaret bulabilmek için önce 3 kez derin derin nefes aldı, sonra konuştu. Sodom'daki göreviniz şehri yok etmek idiyse şu an sizi buraya getiren misyon nedir? Her önümüze geleni bunu açık edemeyiz, diye uyardı ikisinden biri. Haydi canım, sır değil ya, dedi öteki. Zaten olaylar meydana geldiğinde kimse için sır olmayacak. Ayrıca yanımızdaki adam her türlü güvene layık olduğunu zaten kanıtlamış biri. Sırrı ifşa etmenin sorumluluğunu sen üstlen. Koşa koşa gidip Eyüp'e anlatacağını düşünemiyor musun? Muhtemelen Eyüp ona inanmaz. Pekala, dilediğin gibi davran. Ben sorumlu olma. Kabil durdu ve benim yüzümden boşuna itişip kakışmayın. İster anlatın ister anlatmayın. Sizi zorlamıyorum. Size sormuyorum, dedi. Böyle bir ilgisizlik karşısında kararsız melek bile teslim olup anlat, dedi ötekine. Sonra Kabil'e ciddi bir bakış atarak emrettim. Sen işiteceğin şeyi kimseye söylemeyeceğine yemin et. Yemin ederim, dedi Kabil sayılını kaldırarak. Bunun üzerine diğer melek anlatmaya başladı. Birkaç gün önceydi. Zaman zaman olduğu gibi bütün göksel varlıklar efendinin huzurunda toplandı. Şeytan da oradaydı ve Tanrı ona sordu. Nereden geliyorsun böyle? Ve şeytan cevap verdi. Gezmeye gittim. Dünyada bir tur attım. Ve efendi ona başka bir soru sordu. Hizmetkarım Eyüp'ü gördün mü? Yeryüzünde onun eşi yoktur. Dürüst ve namuslu bir adamdır. Çok dindardır ve hiç kötülük yapmaz. Hin hin gülümseyerek, küçümseyerek onu dinlemiş olan şeytan efendiye sordu. Onun dini duygularının çıkarsız olduğunu mu sanıyorsun? Senin onu bir sur gibi her yerde koruduğun doğru değil mi? Onu, ailesini ve bütün mallarını. Sustu ve sonra tekrar devam etti. Ama ona ait olan şeylerin üzerinden elini kaldırmayı dene de sana lanet edecek mi gör bakalım. Bunun üzerine efendi şeytana dedi ki, ona ait olan her şey senin emrinde ama ona dokunamazsın. Şeytan onu dinledi ve çekip gitti. Ve işte biz de buradayız. Ne yapmak için, diye sordu Kabil. Şeytanın abartıp abartmadığını, efendinin saptadığı sınırları aşıp aşmadığını görmek için. Bunun üzerine Kabil dedi ki, eğer doğru anladıysam efendi ve şeytan bahse girdiler. Ama Eyüp, Tanrı ile şeytan arasındaki bir bahsin kozu olduğunu bilmemeli. Kesinlikle, diye bir ağızdan haykırdı melekler. Efendinin tavrı bana çok dürüst gelmiyor, dedi Kabil. Kulağıma çalınan her şey doğruysa, Eyüp zengin olmakla birlikte iyi biri, dürüst biri, üstelik de çok dindar. Hiçbir suç işlemedi. Mallarını kaybederek nedensiz yere cezalandırılacak. Ola ki birçok kişinin dediği gibi efendi belki adildir. Ama ben öyle olduğunu sanmıyorum. İbrahim'in başına geleni hala hatırlıyorum. Tanrı onu sınamak için oğlu İshak'ı öldürmesini emretti. Bence eğer efendi kendisine inanan kişilere güvenmiyorsa bu durumda bu kişiler neden efendiye inanmalı, anlayamıyorum. Tanrı'nın niyetlerine akıl sır ermez. Biz melekler bile onun düşüncesine nüfuz edemeyiz. Efendinin niyetine akıl sır ermediği şeklindeki bu nakarattan yoruldum cevabını verdi Kabil. Tanrı sürekli olarak kendini ürkünçlüğün, kaygının içine kapamak yerine billur gibi şeffaf ve berrak olmalı. Kısacası Tanrı bizi sevmiyor. Sana yaşam veren o. Yaşam bana, babam ve annem tarafından verildi. İkisi de tenlerini bir araya getirdiler ve ben doğdum. Bildiğim kadarıyla bu edim sırasında Tanrı orada değildi. Tanrı her yerdedir. Özellikle öldürme emir verirken. Sodom'da yanarak ölenler arasındaki tek bir çocuk bile onun gözünün yaşına bakmadan mahkum etme yeterlidir. Ama Tanrı için adalet boş bir kelime. Şimdi bir bahis nedeniyle Eyyub'a ıstırap çektirecek ve kimse ondan hesap sormayacak. Dikkat Kabil, çok konuşuyorsun. Efendi seni er ya da geç işitir, seni cezalandıracaktır. Efendi işitmez, sağır o. Her yandan ona yakarıyorlar. Yoksullar, bahtsızlar, talihsizler. Dünyanın kendilerine çok gördüğü yardımlar için ona yakarıyorlar. Ama efendi onları sırtını dönüyor. İbranilerle ittifak kurdu, şimdi de şeytanla anlaşıyor. Bunun için Tanrı olmaya gerek yok. Melekler öfkeyle itiraz ettiler. Onu orada işsiz bırakmakla tehdit ettiler. Bunun üzerine teolojik tartışma son buldu ve az çok huzur egemen oldu. Hatta meleklerden biri şunu bile söyledi. Sanırım efendi, bu soruları seninle tartışmaya değer verir. Belki bir gün cevabını verdi Kabil. Eyüp'ün büyük evinin kapısındaydılar. Meleklerden biri Kahya ile konuşmak istedi. Kendisi gelmeyen Kahya bir temsilcisini gönderip ne istediklerini sordurdu. İş dedi melek, bizim için değil, bizim zaten var. Ama bu dostumuz yeni geldi ve Utus diyarında yeni bir yaşama başlamak istiyor. Ne yapmayabilirsin diye sordu Kahya'nın vekili. Eşekler konusundan biraz anlarım. Yeşu'nun ordusunda bir nalbantın yardımcısıydım. Çok iyi, iyi bir tavsiye bu. Yanına bir köle katacağım ve hemen işe alınacaksın. Ama önce adını söylemelisin bana. Adım Kabil. Nereden geliyorsun? Not diyarından. Hiç işitmedim. İlk işitmeyen sen değilsin. Kim ki Not diyarından söz eder, hiç diyarı demiş olur. Bunun üzerine meleklerden biri Kabil'e, işte işe alının, artık bir işim var dedim. Bakalım ne kadar sürer cevabını verdi Kabil, uyanık bir gülümsemeyle. Kötüsünü düşünme, diye araya girdi Kahya'nın vekili. Bir gün bu eve girme şansı bulan kişinin ömür boyu işi olur. Eyüp'ten daha iyi insan yoktur. Melekler kucaklaşarak Kabil'in yanından ayrıldılar. Ve efendinin emirlerin icrasını kontrol görevlerine geri döndüler. Sonuçta bütün olup bitenin vaat edilenden daha mutlu bir sona kavuşmayacağını kim bilebilir? Ne yazık ki hayal edilenden daha kötü oldu her şey. Kendisine verilmiş tam yetki mektubuyla hareket eden şeytan aynı anda her cepheden saldırdı. Bir gün Eyüp'ün oğulları ve kızları, 7 oğlu 3 kızı sofraya oturmuş, büyük abilerin evinde şarap içerlerken bir haberci, tam da bizim tanıdığımız biri, yani bildiğimiz gibi eşeklerle meşgul olan Kabil, gelip Eyüp'le konuştu. Öküzler toprağa sürüyordu ve eşekler onların yanında otluyorlardı. Aniden sabalılar belirdi, her şeyi çaldılar ve hizmetkarları kılıçtan geçirdiler. Yalnızca ben canımı kurtarıp sana haber vermeye gelebildim. Kabil hala konuşmaya devam ediyordu ki bir başka haberci gelip dedi ki, gökten Tanrı'nın ateşi düştü, keçileri ve köleleri yakıp kül ettim. Yalnızca ben canımı kurtarıp sana haber vermeye geldim. Hala konuşmaya devam ediyordu ki bir başkası ortaya çıkıp dedi ki, 3 çete oluşturmuş keldaniler develere saldırdılar ve senin hizmetkarlarını katlederek onları kaçırdılar. Yalnızca ben canımı kurtarıp sana haber vermeye gelebildim. Hala konuşmaya devam ediyordu ki bir başkası ortaya çıkıp dedi ki, oğulların ve kızların abilerin evinde yiyip içiyorlardı ki çölün ötesinden esen güçlü bir rüzgar eve dört bir yandan vurdu, ev gençlerin üzerine çöktü ve hepsini öldürdü. Yalnızca ben canımı kurtarıp sana haber vermeye gelebildim. Bunun üzerine Eyüp ayağa kalktı ve üstünü başını yırttı ve saçını kazıdı, sonra kendini yere attı. Tanrı'ya ibadet etti ve dedi ki, annemin karnından çıplak çıktım, toprağın karnına çıplak döneceğim. Efendi verdi, efendi aldı. Efendiye şükürler olsun. Bu bahtsız ailenin felaketi burada bitmedi ama söze devam etmeden önce birkaç şeyi belirtmemize izin verilsin. İlki, şeytanın sabalları ve keldanileri kendi özel çıkarlarının hizmetine koşup keyfince kullanılabilmiş olması karşısındaki şaşkınlığımızı belirtmeliyiz. İkincisi, fırtına örneğinde görüldüğü gibi şeytanın doğal bir olgudan yararlanmasına izin verilmesi karşısında daha da büyük bir şaşkınlık ifade etmemiz gerek ve daha kötüsü, üstelik bunu açıklayamayız, keçileri ve onları koruyan köleleri yakmak için Tanrı'nın bizzat kendi ateşini kullanmasıdır. Sonuç olarak ya şeytan bizim sandığımızdan daha güçlü ya da biz dünyanın kötücül tarafı ile iyicil tarafı arasında çok ciddi zımni, en azından zımni bir suç ortaklığıyla karşı karşıyayız. Yas, Utus diyarının üzerine bir tabut kapağı gibi düşmüştü. Çünkü ölülerin hepsi o şehirde doğmuştu. Şimdi ise bu şehir ne zamana kadar bilinmez, en yoksulun Eyüp olmadığı kesin olan genel bir sefalete mahkumdu. Bu uğursuz olaylardan yalnızca birkaç gün sonra gökyüzünde göksel varlıkların yeni bir toplantısı yapıldı. Şeytan yine hazır bulunuyordu. Bunun üzerine efendi ona dedi, nereden geliyorsun? Ve şeytan cevap verdi, baştan sona kat ettiğim dünyayı bir kez daha dolaştım. Hizmetkarım Eyüp'ü gördün mü diye sordu efendi. Yeryüzünde eşi yoktur. Dürüst ve doğru bir adamdır. Tanrı'dan çekinir ve kötülükten uzak durur. Dürüstlük de ayak direr, hak etmeye değerli ona acı çektirmeye beni boşuna teşvik ettin. Ve şeytan cevap verdi, ben senin onayınla yaptım. Eyüp'ün bunu hak etmemesi beni ilgilendirmiyordu. Onun başına bela açma fikri de benim değildi ve devam ettim. Bir insan kendi canını kurtarmak için sahip olduğu her şeyi verebilir, kendi postunu bile. Ama ona karşı elini kaldırmaya çalış, kemiklerin ve vücudun hastalık çekmesini sağla. Bahse girerim, senin yüzü de karşı lanet okuyacaktır. Efendi pekala dedi. Senin emrindedir ama yaşamına saygı göstermen koşuluyla bu bana yeter cevabını verdi şeytan. Ve dosdoğru Eyüp'ün bulunduğu yere gitti. Anlatmak için gerekenden daha kısa sürede Eyüp'ün vücudu ayak topuğundan başın tepesine kadar korkunç yaralarla kaplandı. Zavallıyı görmek gerekirdi. Yolun tozu toprağı içinde oturmuş, insanların en sefili gibi kırık bir kiremitle bacaklarındaki irinleri kazıyordu. Şu ana dek ağzından tek kelime işitmediğimiz, 10 çocuğun ölümüne bile ağlamamış olan Eyüp'ün karısı açık yüreklikle konuşma vaktinin geldiğini düşündü ve kocasına sordu. Dürüstlüğünü hala koruyor musun? Ben sen olsaydım, senin yerinde olsaydım, burada böyle ölmek yerine Tanrı'ya lanet ederdim. Eyüp buna cevap verdi. Cahil gibi konuşuyorsun. Tanrı'nın elinden iyilik görüyorsak neden kötülük de görmeyelim? Soruyu sordu ama karısı öfkeyle cevap verdi. Kötülük için zaten şeytan vardı. Efendinin şimdi ona rakip olması kimin aklına gelirdi? Beni bu hale koyan elbette Tanrı değil, şeytandır. Efendinin onayıyla dedi kadın ve ekledi. Şeytanın kurnazlıkların Tanrı'nın iradesine baskın çıkamayacağını eskilerden hep işittim. Ama şimdi olayların bu kadar basit olduğundan kuşkuluyum. Şeytan kesinlikle Efendinin bir aleti. Tanrı'nın kendi adıyla imza atamayacağı pis işleri icra etmekle görevli. Bunun üzerine ıstırap doruğa çıkmış olan Eyüp, belki de itiraf etmese de karısından cesaret bularak dudaklarını mühürleyen Tanrı kaygısının bendeni yaktı ve haykırdı. Doğmuş olduğum gün yok olsun. Rahimde bir erkek peyda oldu diyen gece de yok olsun. O gün karanlık olsun. Tanrı yukarıdan onu aramasın ve onun üzerine ışık parlamasın. Karanlık ile ölüm gölgesi ona sahip çıksınlar, üzerine bulut çöksün, gün kararması ona dehşet salsın. Hele o gece onu koyu karanlık yapsın. Yılın günleri arasında yüzü gelmesin, ayların sayısına girmesin, işte o gece kısır olsun. Ona sevinç sesi girmesin, akşamının yıldızları kararsın, ışık beklesin de olmasın ve fecrin kirpiklerini görmesin. Çünkü anam rahminin kapılarını kapamadı ve gözlerimden sıkıntıyı saklamadı ve Eyüp kaderine böyle şikayet etmeye devam etti. Sayfalarca ve sayfalarca beddualar okudu, ağlayıp sızladı. O sırada dostlarının üçü Teman'la Elifas, Şuah'la Bildat ve Naamalı Tusofar ona genel olarak tevekkül göstermesi ve her müminin efendinin iradesine ne olursa olsun başını eğerek saygı gösterme görevi hakkında nutuk atıyorlardı. Kabil bir iş bulmuştu, önemsiz bir şey. Küçük bir mülk sahibinin eşekleriyle meşgul oluyordu. Ona ve yakınlarına Sabalıların saldırısının ve eşeklerin çalınmasının nasıl gerçekleştiğini defalarca anlatmak zorunda kalmıştı. Meleklerin hep civarda olduklarını, efendiye aktarmak üzere Eyüp'ün başına gelen felakete dair bilgiler toplamakla meşgul olduklarını varsayıyordu. Efendi sabırsız olmalıydı ama tahminin aksine melekler onun karşısına çıkıp Sabalı göçebelerin vahşetinden kurtulduğu için onu tebrik ettiler. Bir mucize dediler. Kabil sanki görevimmiş gibi onlara teşekkür etti. Ama bu ayrıcalık Tanrı'ya yönelik sistemlerini onu unutturamazdı. Bu sistemler giderek artıyordu. Sanırım efendi memnundur dedi meleklere. Şeytana karşı bahsi kazandı. Eyüp bütün çekmekte olduklarına rağmen efendiye inkar etmedi. Bunu yapmayacağını hepimiz biliyorduk. Efendi de mi? En başta efendi. Bu demektir ki kazanacağına emin olduğu için bahse girdim. Bir anlamda evet. O halde hiçbir şey değişmedi. Şu an efendi Eyüp'e dair önceden bildiklerinden fazlasını bilmiyor. Doğru bu. Öyleyse doğru buysa açıklayın bana Eyüp neden cüzamlı, irinli yaralarla neden kaplı, neden çocuksuz, mahvolmuş bir halde efendi bunları telafi etmenin yolunu bulacaktır. 10 çocuğunu mu diriltecek, duvarları yeniden mi yükseltecek, öldürülmemiş hayvanları geri mi getirecek diye sordu Kabil. Bunu bilmiyoruz. Peki ya efendi şeytana ne yapacak? Görüldüğü kadarıyla kendisine verilen izni çok kötü kullandı. Muhtemelen hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey diye sordu Kabil sinirine dokunmuş bir ses tonuyla. Köleler istatistiklerde sayılmasa da sayısız başka insan oldu ve siz bana efendinin muhtemelen hiçbir şey yapmayacağını söylüyorsunuz. Gökte işler hep böyle yürüdü, bizim hatamız değil. Evet, şeytan göksel varlıkların toplantısına katılıyorsa buradaki sıradan fanilerin anlamayacağı bir şeyler var demektir. Konuşma burada sona erdi. Melekler çekip gittiler ve Kabil yaşamı için daha onurlu bir yol bulması gerektiğini düşündü. Ömrümün geri kalanında burada kalıp eşeklerle uğraşacak değilim, dedi kendi kendine. Niyet kayda değer ve övgüye değerdi ama Nod diyarına geri dönüp saraydaki ve Lilith'in yatağındaki yerini alması hariç ortada alternatif yoktu. Sarayda şişmanlar ona 2-3 çocuk daha verirdi, aniden aklından bir fikir geçti. Anne babasının nasıl olduğunu görmeye gidebilirdi, hala yaşıyorlar mıydı, sağlıkla yerinde miydi? Tanınmamak için kılık değiştirirdi ama kimse ondan bu sevinci çalamazdı. Sevinç mi diye kendi kendine sordu. Kabil için sevinç asla olmayacak, Kabil kardeşini öldürmüştü. Kabil dile gelmez olanı görmek için doğmuştu, Kabil Tanrı'dan nefret edendir. Binebileceği bir eşeği yoktu. İlk başta eşekten vazgeçmeyi ve yaya gitmeyi düşündüm. Ama bir şimdiki zamandan diğerine geçiş gecikirse bu çöllerde rastgele dolanmaktan başka çaresi olmazdı. Gece olduğunda kendini yıldızların rehberine bırakır ve gündüz olduğunda yeniden belirmelerini beklerdi. Ayrıca gevezelik edecek kimsesi de olmazdı. Genellikle sanılanın tersine eşeklerle sohbetle arası iyidir. Çeşit çeşit anırma ve baş sallayarak solumalarını, kulak hareketlerinin çeşitliliğini gözlemlemek yeter. Zaten eşeğe binen insanlar bu hayvanların her dilini bilmezler. Hayvanın bir yolun ortasında kımıldamadan dikilip durduğu ve ne kadar sopa vurulsa da kımıldamadığı, görünüşte açıklanamaz durumlar buradan kaynaklanır. Eşik kadar inatçı lafı buradan gelir. Oysa sonuçta bu, insanlar arasında sıklıkla görüldüğü gibi bir iletişim problemidir. Dolayısıyla yaya gitme fikrini Kabil kafasına uzun süre taşımadım. Bir eşek gerekiyordu. Çalması gerekiyorsa çalardı ama onu her seferinde biraz daha iyi tanıyan bizler onun yapmayacağını biliyoruz. Katil olsa bile Kabil özünde dürüst bir insandır. Lilith'le yaşadığı sefih günler, burjuva önyargılar açısından mahkum edilebilir olsa da, varlığında doğuştan gelen ahlak duygusunu saptırmaya yeterli olmaz. Tanrı ile cesurca yüzleşme çabasını görmek yeter. Yine de şunu söylememiz gerekir ki efendi, her ikisinin Habil'in henüz sıcak cesedi önünde sürdürdükleri tartışmayı hatırlamak hariç, bunu bugüne kadar fark bile etmemiştir. Bu düşünce akışı içinde Kabil'in aklına bakması için emanet edilmiş eşeklerden birini satın alma kurtarıcı fikir geldi. Ücretinin yalnızca yarısını nakit alıyor, diğer yarısını pay olarak mülk sahibinin ellerine bırakıyordu. Nakit para toplama sürecinin yavaşlığı bir sakınca olabilirdi ama Kabil'in acelesi yoktu. Dünyada onu bekleyen kimse yoktu, Lilith bile. Vücudu yatakta sabırsızca ve siniri siniri dönüyor olsa da onu beklemiyordu. Kötü bir adam olmayan eşeklerin sahibi kendince Kabil'in çıkarlarını koruyacak şekilde hesap yaptı. Kabil de matematikte çok usta olmasa bile bundan kuşku duymadım. Sonuçta Kabil'in kendi eşeğinin sahibi olması için haftalar geçmesi gerekmedi. Artık dilediği zaman gidebilirdim. Yola çıkışın arefesinde eski patronun halini görmeye gitti. Yaraları çoktan kapanmıştı. Ama onu yerde evinin kapısında bir kiremit parçasıyla bacaklarındaki yaraları kaşırken oturur görünce üzüldüm. Tıpkı lanete üzerine çöktüğü günkü gibiydi. Çünkü Tanrı'nın onu şeytanın ellerini terk etmesi bir lanetti. Hem de en berbat lanetlerden biri. Gemin büyükse fırtınan da büyük olur der halk deyişi. Ve Eyüp'ün hikayesi de bunu bolca kanıtlamaktadır. Bir kaçağa yakışan ağırbaşlılıkla Kabil ona sağlık dilemek için yanına yaklaşmadı. Bu patronla bu işçi tanışmamışlardı. Toplumsal sınıflara bölünmenin sakıncasıdır bu. Herkes kendi yerinde kalıyor, hatta mümkünse doğduğu gündeki yerinde. Böylece farklı dünyalardan gelen kişiler arasında dostluk kurmanın hiç yolu olmayacak. Artık hakkı olan eşeğe binen Kabil, eşyalarını hazırlamak için çalıştığı yere geri döndü. Lilith'in sarayında kalan eşeğe kıyasla Eriha'daki Nalbant'ın iştahını kabartmış olan o muhteşem türe kıyasla yeni binek hayvanı geçit törenlerinde değilse de emekliye ayrılmaya layık bir tür beygirdi. Yine de en az müşkül pesent bağımsız bir yargıyla hayvanın cılız ve hafifçe çarpık da olsa sağlam bacaklar olduğunu kabul etmek gerekir. Velhasıl kapıdan veda etmeye geldiği eski sahibin düşündüğü gibi Kabil ertesi gün sabahın erken vaktinde nihayet yola koyulduğunda çok da şanssız olmayacaktı. 11. ayrımın sonu sayfa 124.